Ayrım 4.
Bu yüzden de yazın değil ancak ilkbaharla sonbaharda, ara sıra da kışın oturabiliyorum arkadaşımın bana yaptığı güzel evimde. Haziranda millet Bodrum'a hücum ederken İstanbul'a kaçıyorum. Eylül sonunda da herkes oradan büyük kentlere dönerken Bodrum'a gidiyor ve Kasım sonuna kadar denize giriyorum. Bodrum'un tek çirkin mevsimi yazdır aslında. Yalnız kalabalık ve gürültü yüzünden değil, sıcaktan ötürü. Zalim bir güneş insanı cayır cayır yakar. Başımıza yumruklar atar, üstümüze tekme tokat saldırır sanki. Ben o acımasız güneşi gençliğimde bile sevmezdim. Yaşlılığımda büsbütün nefret ettim ondan. Oysa Eylül'de saldırışlarını sürdüren o öfkeli güneş, Ekim'de vahşi şiddet gösterilerinden vazgeçer. Size tekmeler, yumruklar atmaz artık. Ilık elleriyle, sevecenlikle okşar sizi. Kasım'da hava iyice serinler. Hele poyraz esince, pazen elbiseler, hırkalar, yün çoraplarla gidersiniz deniz kıyısına. Ama orada rüzgarsız bir köşe bulunca, Cahit Kayra'nın mikroklima dediği gizemli olay başlar. Dünyalar güzeli bir güneş sizi kavurmadan ısıtır. Deniz ısısı ancak 17 ya da 18 dereceye düşer. Sudan çıkınca üşümezsiniz. Ayrıca keyiflidir Kasım denizleri. Bodrum'un sonbaharı ilkbaharından da güzeldir. Bodrumlular sarı yaz derler Ekim'le Kasım'ın o altın günlerine. Kasım'da kimi zaman dört mevsim birden yaşanır bir tek günde. Sabahları serince ama güzel bir ilkbahara, öğleleri yaz günlerine, öğleden sonraları sonbahara, akşamları da kışa benzer. Güneş batınca evinize sığınır, ocağı hemen yakarsınız. Ocakta alev alev yanan ateşle, derelerde hızla akan su beni büyüler. Gözlerimi ayıramam onlardan. Çünkü ateş de su da hem aynı görünür hem de her an değişir. Kaliforniya'nınki gibi sürekli bahar iklimlerini sevmediğim için Bodrum'da mevsim değişikliklerini yaşamaktan ayrıca hoşlanırım. Kimi zaman özellikle Ocak ayında günlerce süren soğuk yağmurlar yağabilir. Bir iki kez kar bile yağdı. Bir öğretmen arkadaşımın anlattığına göre karı ancak filmlerde ve televizyonda gören Bodrumlu çocuklar sınıfta olduklarını unutup kar kar diye bağırarak dışarıya fırlamışlar hemen. Bir defasında öyle çok yağmur yağdı ki pencereden sular içindeki avluma bakarken kendimi kocaman bir akvaryumda tek başına kalmış çok küçük yitik bir balık olarak görmeye başladım. Sarı çöpçü yağmurluğumu giyip ayaklarıma lastik çizmelerimi geçirip Bodrum'un bomboş sırılsıklam sokaklarında yürüdüm. Küçük yitik bir balık olmaktan bir an önce kurtulmak, yeniden insanlar arasına girmek istedim. Kış günleri ara sıra böyle yağmurludur ama çoğu zaman günlük güneşliktir. Sarı yazda Fransızların douceur de vivre dedikleri şey her bir yandan fışkırır sanki. Kişisel mutluluğunuzdan kaynaklanmayan, salt canlı olduğunuz için duyduğunuz, nedenini de bilmediğiniz bir yaşama keyfidir bu. Bu keyfi duyabilmeniz için de çevrenize şöyle bir bakmanız, derin bir soluk alıp havayı koklamanız yeter bile. Sarı yaz günlerinde sabah erkenden kalkınca bir bakarsınız ki gökyüzü pembe, deniz pembe, her bir taraf pes pembe. Biraz sonra güneş yükselince pembeliğin yerini mavilik alır. Ama hiç değişmeden, hiç bulutlanmadan aylarca sürdüğü için yazları insana neredeyse kurşuni bir gökyüzü kadar bunaltıcı gelen koyu mavi bir gökyüzü değil, yer yer küçük beyaz bulutlarla bezeli uçuk mavi bir gökyüzüdür bu. Ben bu güzel sarı yazın keyfini sürer, her gün denize girerim. Ama işin tuhafı şu ki Bodrumlular değil Ekim'de ve Kasım'da yazın bile denize hiç girmezler. Bir Haziran günü hava çok sıcakken avcı çıkmazındaki komşum Halil Kaptan'la karşılaştım. Yüzü gözü ter içindeydi. Kaptan denize girsene biraz serinlersin dedim. Bana ters ters baktı. Ben turist miyim ki denize girecekmişim deyip söylene söylene uzaklaştı. Bodrumluların denize girmemelerinden daha tuhaf olan bir şey de oraya yerleşen İstanbullu ya da Ankaralıların bir süre sonra Bodrumlulaşıp denize girmemeleridir. Arkadaşım Sümer'le Kayralar dışında bir tek kentli tanımıyorum Bodrum'un içinde oturup da denize giren. Ay yoksa sen Bodrum'dan mı denize giriyorsun diye bana şaşarlar. Bodrum'da deniz kirliymiş, mikrop kaynıyormuş sözde. Civardaki koylara turistleri taşıyarak dünya kadar para kazanan tekne sahiplerinin uydurdukları bir yalandır bu bana kalırsa. Yarım yüzyıldır Bodrum'un içinden denize girdiğime ve 80'imi geçtikten sonra bile girmeye devam ettiğime göre bunun Bodrum'un güzel denizine kara çalmaktan başka bir şey olmadığının canlı bir kanıtıyım. Şu sıra en moda sözcüklerden biri nostalji. Geçmişe özlem denilmiyor da nostalji deniliyor her nedense. Gencecik insanlar bile nostaljiden söz edip dururken, benim gibi bir dinozorun geçmişteki Bodrum'u düşündükçe nostalji duymamasının yolu yok elbette. İlk 1961'de gördüm orasını ve Fransızların coup de foudre dedikleri durum oldu. Yani dakikasında vuruldum Bodrum'a. Bodrum, süngercilik ve mandalinacılıkla geçinen yoksul küçük bir kasabaydı eskiden. Şimdi lüks barlarla lokantaların açıldığı yerlerde şalvarlı kadınlar yere oturur, sabırla sünger ayıklarlardı eskiden. Şimdi pahalı ve marka giyim eşyası satan dükkanlarla tıklım tıklım dolu o daracık Cumhuriyet Caddesi'nde açık kapılarıyla pencerelerinden deniz görülen küçük evler sıralanırdı eskiden. Zaten eskiden bütün evlerin kapıları açıktı. Kapıları kilitleme adeti ancak 1970'li yılların ortalarına doğru başladı. Cumhuriyet Caddesi'nde ancak bir iki dükkan vardı eskiden. Bunlarda kilim parçaları, mavi boncuklar, deniz kabukları ve şile bezinden yapılmış gümüş iplikle işlenmiş uzun entareler satılırdı eskiden. Ne komiktir ki bir kongre sırasında Los Angeles'ta bir gece toplantısında hiçbir zaman suare elbisem olmadığı için bu entarilerden birini giymiş ve İstanbul'da böyle bir şeyi sırtıma geçirdiğim için yuhalanacakken orada ömrümde ilk ve son kez olarak şıklığım yüzünden övülmüştüm. Bodrum'un Cumhuriyet Caddesi İstanbul'un Rumeli Caddesi'nin küçük bir kopyası değildi eskiden. Orada lüks giyim eşyası satılmazdı. Ama cuma günleri müthiş bir paçavra pazarı vardı. Evde kalmış kızcağızların çeyiz sandıklarından çıkarılmış, artık adları bile unutulmuş sadakor, kreptoşin, bürümcük gibi kumaşlardan yapılmış giysiler satılırdı o paçavra pazarında. Bir defasında ham ipekten dokunmuş, dünyalar güzeli bir gömlek almıştım oradan. Üstünde kahverengi bir sandık lekesi vardı. Bu leke çıkar mı diye sordum gömleği satan ihtiyar kadına. Eğer şeytan üstüne işemişse çıkmaz, işememişse çıkar dedi. Anlaşılan bürümcük gömleğe şeytan işemişti ki o leke hiç çıkmadı. Paçavra pazarı hala var Bodrum'da. Ama tüketim toplumunun bile artık istemediği çirkin şeyler satılıyor orada. Cumhuriyet Caddesi'nde şimdi köfte meydanı dediğim yere varmadan güzel bir küçük kilise vardı eskiden. O güzelim küçük kilise yıkıldı. İlkin bir çeşit halk evine, sonra da uyduruk biblolarla incik boncuk satılan kapalı bir pazara dönüştü. Yalıkavak'ta kumsalda bir yel değirmeni vardı eskiden. Deniz doldurulunca o güzel değirmen denizden uzaklaştı, beton üstüne dikili kaldı şimdi. Adı da güzel, kendi de güzel, küçük bir balıkçı pansiyon vardı eskiden. The Temple gibi gülünç adlı bir disco oldu şimdi. Neden Temple yani tapınak ve bu komik adın önüne neden bir The konuluyor belli değil. The Marmara Otel'e özeniliyor belki. Veli Bar'da bir muz ağacı vardı eskiden. O kocaman acayip çiçekleriyle barın bahçesine renk verirdi. Herhalde daha modern ve daha şık olsun diye o güzelim ağaç kesildi şimdi. Bodrum Yarımadası'nda küçük dereleri aşarak, daracık patikalardan geçerek ancak jiple gidilebilen köylerin Müskebi, Kefaluka, Farilya, Salmakiz gibi şiirsel adları vardı eskiden. Bunların yerini Orta Kent, Akyarlar, Gündoğan, Bardakçı gibi uydurma adlar aldı şimdi. Bu köylerde en çok sevdiğim şey o patikaların kenarlarındaki duvarların bir girintisine yerleştirilen bir toprak testiyle bir cam bardaktan oluşan sebillerdi. Çünkü Bodrumlu köylüler şimdi olduğu gibi para, çok para, daha çok para kazanmayı değil, susayan hemşerilerini düşünürlerdi eskiden. Şimdi evlerin neredeyse üst üste bindiği torbada, adı neden bilmem, Villa Hamburg olan bir tek ev vardı eskiden. Şimdi bir tatil köyünün kapladığı alanda da tek katlı, tek gözlü küçük bir taş ev vardı. Arkadaşımız ressam Cemil Eren orada otururdu. Onu görmeye gidince önce denize girerdik. Sonra Cemil'in açık havada mangal yakıp ızgara ettiği balıkları yerdik. Gitmeden önce de evin çevresinde yetişen, adını bilmediğim o yıllarca solmayan mavi çiçekleri toplayıp demetler yapardık. O güzelim küçük ev yıkılarak yerine yapılan o kocaman tatil köyüne bir tek kez gittim ve içimi fenalıklar bastı. Her bir yanı tel örgülerle, duvarlarla sarılı bu binalar bir toplama kampıdır sanki. Orada ya da öteki tatil köylerinde kalanların çevreleriyle ilişkileri tamamıyla kesilir. Orada yemeye içmeye, çarşısı dükkanı olduğu için orada alışveriş yapmaya, ancak orada oturanlarla görüşmeye, bu ne biçim eğlence ise, ancak orada eğlenmeye mahkumdurlar. Animer, canlandırmak anlamına geldiğine göre, animatör denilen acayip yaratıklar, konukları bir çeşit ölü sayıp onlara sözde can verir. Şimdi jimnastik yapacaksınız, şimdi dinleneceksiniz, şimdi güleceksiniz, şimdi yiyeceksiniz, şimdi uyuyacaksınız derler. İki adım ötede pırıl pırıl güzel bir deniz olduğu halde onlar herkesin yaptığını yapmak, sularının temizliği bir hayli kuşkulu bir yüzme havuzuna girmek zorunda hissederler kendilerini. Bodrum Yarımadası'nın her bir yanında tatil geçirmek için kurulan bu sözüm ona köylerde kalan dostlarımı görmeye, ara sıra oralara gitmem gerektiğinde hepsinde aynı sıkıntılı havanın egemen olduğunu anladım. Böyle bir yere kapanarak eğlenmeye mahkum olmaktansa, tatillerini neden normal bir otelde ya da bir pansiyonda geçirmediklerini sordum. O zaman çevrenizle ilişkiniz kesilmez. Canınız istediği barda, meyhanede içebilirsiniz. Canınız istediği lokantalarda yiyebilirsiniz. Canınızın istediği koya gidip yüzebilirsiniz. Sokaklarda yürüyüp değişik insanlar görebilirsiniz. Yani animatör denilen yaratığın buyurduğu gibi değil, kendi gönlünüzün istediği gibi yaşayabilirsiniz dedim. Dostlarım, o tatil köylerinin her şey önceden düzenlendiği, her şey hazır olduğu, her şey aynı mekanda bulunduğu için daha rahat olduğunu söylediler bana. Ne yazık ki insanların düş gücü eksildiği, kafaları uyuştuğu için öyle bir hale geldiler ki, rahat uğruna yaşamın değişik yanlarından, renkliliğinden, rastlantılarından, yani yaşamı yaşamaya değer yapan her şeyden vazgeçmeye hazırlar artık. Doğaya kıymak pahasına bir lepra gibi her bir yana yayılan bu toplama kampları yoktu eskiden. Çarşıda bir han ve deniz kıyısında tek düzgün otel sayılan Artemis'le bir iki küçük pansiyon vardı eskiden. Bodrum'da ancak gece 12'ye kadar elektrikler yanardı eskiden. Gece yarısı jeneratör dururdu ve şimdi sabahlara kadar süren o iğrenç şamatanın yerine rüzgarın ve denizin sesi, daracık sokaklarda birbirlerine sarılıp yürüyen genç aşıkların fısıltıları duyulurdu eskiden. Bodrum'da hamburgerler yenilen bir yığın yer yoktu eskiden. Ama çoktan kapatılan bir simit fırını vardı. Fırın da küçüktü, simitleri de. İstanbul pastacılarının sosyete simiti dedikleri türden büyük simitler değil, sokaklarda satılan halk tipi küçük simitlerdi bunlar. Vaktinden önce ölen melek yüzlü fırıncıdan sıcak sıcak alır, kaşar peyniriyle yerdik, sabah çayımızı içerken. Simitlerinin neden bu kadar lezzetli olduğunu sormuştum bir defa. Melek yüzlü fırıncı simitleri fırına koymadan önce birazcık bal sürermiş üstlerine meğer. Bodrum'da marina yoktu eskiden. Yat denilebilecek büyüklükte de çok az tekne vardı. 1975'te İsmet Kaptan'ın Neptün adlı kocaman yatının suya indirilmesi bir olay olmuştu bu yüzden. Bu törene hepimiz davet edilmiştik. Çikolatalar, konyaklar ikram edilmişti. Neptün'ün teknolojik yeniliklerine, telsiz telefonuna, kameralarının lüksüne herkes hayran kalmıştı. Ancak 3 yaşlı kaptan genel coşkuya katılmıyor, Neptün'ün şurasına burasına bakmıyor, çikolata yiyip konyak içmeye yanaşmıyordu. Alt salonda yan yana oturuyorlardı sessizce. Yeni teknenin sahibi beni onların yanına gönderdi. Şunların ne düşündüğünü bir öğren bakalım dedi. Hoşbeşten sonra yatın güzelliğini ve yeniliklerini övmeye başladım. Yaşlı kaptanları kışkırtmak amacıyla da bu teknenin saatte 12 mil yaptığını söyleyince kaptanlardan biri bok yapar deyip sustu. Bozulduğumu gören ondan daha da yaşlı öteki kaptan yumuşak bir sesle hüzünle konuştu. Kızım, artık kaptanlık bitti dedi. İyi kaptan, kötü kaptan yok artık. Ancak iyi motor, kötü motor var. Eğer motorun iyi ise sen de iyi kaptansın. Eğer motorun kötü ise sen de kötü kaptansın bundan böyle. Teknolojinin insan değerinin yerini almaya başladığını anlayan bu güzel yüzlü ihtiyarın elini öpmek geldi içimden. Yeni tekneyi övmekten vazgeçtim. Yaşlı kaptanların yanına oturup onlarla birlikte sustum. Bodrumluların Neptün'e benzer yatları yoktu eskiden. Ama ta uzaklardan, dünyanın dört bir yanından gelen tekneler ara sıra Bodrum'a uğrardı. Bunları kalenin önündeki rıhtıma bağlarlardı çoğu zaman. Gece yarısı elektrikler söndükten sonra bunları seyretmeye giderdim. Ay ışığı olunca adlarını ve geldikleri limanları okuyabilirdim. Genellikle küçük olan bu tekneler Liverpool'dan, Amsterdam'dan, Hamburg'dan, Nice'den, hatta Miami'den ya da San Francisco'dan nasıl buraya vardı diye hayret ederdim. Onları buralara getirenler üstüne düşler kurardım. O adamların da benim gibi deniz delisi oldukları belliydi. Ama ben yerli yerimde miskin miskin otururken ta oralardan kalkmış Bodrum Kalesi'nin önüne demir atmışlardı onlar. Poyraz esip de tekneleri rıhtıma bağlayan ipler gerilince çıkan o gizemli gıcırtılar beni büyülerdi. Gündüzleri değil de ancak karanlık basınca duyulan o gerilmiş ip sesleri acemice çalınan yürek parçalayıcı bir violonsel sesini andırırdı. Şimdi balığın İstanbul'da olduğu kadar pahalı olduğu Bodrum'da hem ucuz hem de balık çiftlikleri henüz kurulmadığı için çok lezzetli bol bol balık vardı eskiden. Sabahları Türkbükü'ne gider, balıktan dönen tekneleri karşılardık. İstediğimiz balıkları seçer, kır gazinosunu işleten Günay'a verdikten sonra denize girerdik. Deniz o kadar güzeldi ki bir defasında heyecandan şerbetle şurubu karıştırmış, su şerbet gibi diyeceğimi su şurbut gibi demiş, herkesi güldürmüştüm. Denizden çıktıktan sonra kızartılan balıkları taze ekmek ve bol bir salatayla, tabii rakı da içerek çünkü rakısız balık olmaz, yerdik. Ben kendimden geçip o kadar çok yerdim ki kurdeşen olurdum Bodrum'a her gidişimde. Şimdi akvaryum denilen ada boğazı balıkla dolu gerçek bir akvaryumdu eskiden. Bir defasında arkadaşım Gencay zıpkın filan kullanmadan eliyle kocaman bir ahtapot tutmuştu. Bir kayaya çıkıp o ahtapotu öldürmek için uğraşmasını dehşetler içinde seyretmiştim. Tekne ve turist bolluğu yüzünden o güzel akvaryumun suları bulandı. Neredeyse hiç balık kalmadı şimdi. Zaten sadece orada değil, bütün denizlerimizde balık azaldı. Bodrum Yarımadası'nın kıyılarında ancak balık çiftlikleri var artık. Bodrum'da sadece Bodrumlular otururdu eskiden ve onlar son derece güler yüzlü, hoşgörülü, terbiyeli insanlardı. Kısacık şortlu, sütyenli, yabancı turist kızlar geçerken Bodrumlu delikanlılar başlarını kaldırıp onlara bakmazlardı bile. Hırtlık yoktu, hırsızlık yoktu, vukuat yoktu, cinayetse hiç yoktu. O kadar yoktu ki binde bir kan dökülünce olayı anlatan bir türkü yakılırdı ardından. Bodrum'da kendinizi tam bir güven içinde hissederdiniz eskiden. Ama daha sonraları oraya yerleşen açgözlüler evleri soymakla yetinmediler. Kolundaki altın bilezikleri çalmak için gencecik bir gelini de karnındaki bebeği de öldürdüler. Memlekete saldıran şiddet Bodrum'da da yaşamı zehirlemeye başladı. 1960'lı yıllarda özellikle büyük kentlerden gelen kadınlar açısından Bodrum Türkiye dışı bir yerdi sanki. Orada bir kadın canı istediği gibi gezer tozar, canı istediği gibi içki içer, dökülecek kurtları varsa canı istediği gibi hepsini dökerdi. Yani büyük kentlerde yapamayacağı her şeyi Bodrum'da gönül rahatlığıyla yapabilirdi eskiden. Ara sıra çılgınlaşma hakkı insan haklarının en güzellerinden biridir bana sorarsanız. Bodrum'da kadınlar o çılgınlaşma hakkından yararlanabilirdi eskiden. Bir gece geç vakit o daracık Cumhuriyet Caddesi'nde bu haktan yararlanan genç bir kadınla karşılaştım. Saçlarını omuzlarına dökmüştü. İncecik giysisinin askılarından biri hafifçe kaymış, dekoltesini avantajlı bir biçimde gözler önüne sermişti. Eli kolu sallana sallana, bütün bedeni dalgalana dalgalana bana doğru ilerliyordu. Tam karşıma geldiğinde onu hiç tanımadığım halde elini uzattı, yanağımdan bir makas alıp "Merhaba şekerim" dedi. Ben de saygıyla eğilip merhaba dedim. Bu karşılaşmadan bir iki ay sonra İstanbul'a döndüğümde bir havale almak için bankaya gittim. Bir de baktım, benim Bodrum çılgınına tıpatıp benzeyen bir memur hanım var orada. Ensesinde topladığı topuzuyla, belli belirsiz makyajıyla, gri tayyörü ve beyaz bluzuyla, alçak topuklu iskarpinleriyle bir bankada çalışabilecek hanımların en rabıtalısı. Olamaz, bu rabıtalı hanımla Bodrum'da gördüğüm çılgın hatun aynı kişi olamaz dedim kendi kendime. Ama memur hanım bana yaklaştı. Kulağıma doğru biraz eğilip hafif bir sesle fısıldadı. Bodrum ne güzeldi, hatırlıyor musunuz? Korkarım ki sizinle karşılaştığım gece biraz sarhoştum, özür dilerim. Ben de gülümsedim. Sakın özür dilemeye kalkmayın. Gece saat 10'dan sonra Bodrum'da herkes biraz sarhoştur dedim. Ve elimi uzatıp memur hanımın yanağından küçük ve sevecen bir makas aldım. Ömrünün her yılının 11,5 ayı bankada canı çıkıyor kızcağızın. Bodrum'da 15 gün hiç olmazsa kendini dağıtabiliyor. Aman ne güzel diye düşündüm. Değil 1960'lı yıllarda bugün bile saçlarını döküp o kılıkta Beyoğlu Caddesi'nde dalgalana dalgalana yürüse, dakikasında işinden atarlardı o zavallıyı. Bu banka memuruna hiç şaşmamıştım. Ama Bodrum'da gördüğüm gene çok rabıtalı başka bir kadın beni çok şaşırtmıştı. Bir gün öğleden sonra koylardan birine gitmek üzere kıçtan takma motorlu küçük bir sandal kiraladık. Sandalın sahibi delikanlı, motoru tam işletmek üzereyken orta yaşlı bir hanım bize yaklaştı. Onu da almamızı, masrafı bölüşebileceğimizi söyledi. Çok rabıtalı bir hanımdı. Demin anlattığım banka memuru hanımdan bile daha rabıtalı ve kibardı. O koya gittik, güzel güzel uzun uzun yüzdük. Derken hava karardı, limana geri dönmek vakti geldi. Ama bir de baktık ki genç motorcu de ortada yok, rabıtalı hanım da. Kumsala çekilmiş sandalın yanına oturduk, beklemeye başladık. Ne zaman kaybolduklarının farkına varmadığımız rabıtalı hanımla genç motorcu, bir süre sonra tepedeki yüksekçe bir çalılığın arkasından çıktılar, kıyıya geldiler. Delikanlının yanakları pembe pembeydi. Biraz mahcup yere bakıyordu. Rabıtalı hanımın ise kılı kıpırdamıyordu. Hiçbir şey olmamış gibi kayıtsız bir tavırla saçlarını düzeltiyordu. Bodrum'a geri dönerken kimse bir tek laf etmedi. Rabıtalı hanım genç motorcuya hiç bakmıyor, dalgın dalgın denizi seyrediyordu. Cinsel davranışlar konusunda hiç de dar kafalı sayılmamakla birlikte gelişi güzel çiftleşmelerden pek hoşlanmam. Onun için küçük bir çok geçirmiştim. Sonra düşündüm. Kim olduğunu, evli olup olmadığını bilmediğim bu orta yaşlı kadın, korkunç baskılar altında ezilmiş, büyük sıkıntılar çekmiştir belki. Bizim onu ayıplamaya hakkımız var mı? Böyle münasebetsiz bir biçimde de olsa yaşlılığın eşiğinde yaşamdan biraz keyif almaya hakkı yok mu? Kendi kendime bu tür sorular sorup durdum. Kılı kıpırdamadan denizi seyreden kadına olanca hoşgörümle baktım.